Öğrenmeyi öğrenmek ve öğretmeyi öğrenmek. Bunlar önemli iki kavram. İnsan nasıl öğreneceğini bilirse daha kolay öğrenir. Öğreteceği zaman da hangi metotla öğreteceğini bilirse daha etkili olur. Bediüzzaman münazarat eserinde öğretme metodu olarak soru-cevap metodunu tercih etmiş ve muhataplarına soru sormalarını istiyor. Muhatapları soruyorlar, o da cevap veriyor. Bu en etkili öğretme metotlarından birisi. Emma ba'd. Ehlamiyetin nazarına arz ediyorum ki, vakta meşrutiyetin ikinci yaşında İstanbul temsil ettiği asırdan tarihvari bir nazarla göçüp, kurun-u mustaya karşı aşağıya inmekle, aşair-i ekradın içinde cevelan ile bahardan güzel bir rihleti sayfiye. Bahardan sonbahara bir yaz seyahati. Güzden bahara Bilad-ı Arabiye'den bir rihleti şitaiye ettim. Güzden de yani sonbahardan da kışa doğru Arap beldelerine, işte Suriye, bir seyahat ettim. Burada Bediüzzaman iki seyahatinden söz ediyor. Bunlardan birisi Doğu aşiretlerine yapmış olduğu seyahat, diğeri de kışın Şam tarafına yapmış olduğu seyahat. Ve Doğu'ya yaptığı seyahatten münazarat eseri çıkıyor. Şam'a yapmış olduğu seyahatten de Hutbe-i Şamiye eser olarak çıkıyor. Burada meşrutiyetin ikinci yaşı ifadesi geçti. İkinci meşrutiyet 1908. Demek ki 1910 yılında, 1910-11 bu olay gerçekleşiyor. Bir de İstanbul'dan doğuya yapılan seyahat, yani İstanbul Osmanlı'nın başkenti, medeniyet noktasında ileri bir durumda. Ama doğuya gidildiğinde sanki Orta Çağ'a bir seyahat yapılmış oluyor. Şartlar farklı. Medeniyet, teknoloji oralara daha o derece gelmemiş. Dağ ve sahrayı bir medrese ederek meşrutiyeti ders verdim. Yani o günün şartlarında meşrutiyet yeni bir kavram. Yani parlamenter sistem. Padişahın yetkileri sınırlandırılıyor ve parlamentoya bu yetkilerin bir kısmı devrediliyor. Ve her vilayetten temsilciler seçilecek ve bunlar kendi bölgelerinin problemlerini parlamentoda dile getirecekler. İşte bu ne getirir ne götürür Bediüzzaman'a soruyorlar. Bediüzzaman da meşrutiyetin lehinde onlara telkinatta bulunuyor. Birden bana göründü ki meşrutiyeti gayet garip bir surette telakki etmişler. Yani meşrutiyetle alakalı ciddi zihinlerinde problemler var ve bu İslam'a aykırı bir şeymiş gibi öyle telakki etmişler. Her tarafın şüphe ve sualleri alep bir dereden gelmiş gibi gördüm. İşte teşhis-i maraz için miftah-ı kelamı onlara verdim. Yani hastalığın teşhisi noktasında kelamın anahtarını, yani soru sormayı onlara verdim. Dedim, siz sual ediniz, ben ona göre cevap vereyim. Onlar istihsan ettiler, yani takdir ettiler, beğendiler. Zira Kürtlerin tabiat-ı meşrutiyet perveranelerine binaen dersi münazara ve münakaşa suretiyle okuyorlar. Yani doğuda, günümüzde de kısmen devam eder, medrese sistemi vardır. Ve medrese sisteminde birebir eğitim ve karşılıklı olarak böyle dersin müzakeresi yapılır. Onun içindir ki medreseleri küçük bir meclis-i mebusan-ı ilmiyeyi andırıyor. Yani sanki orası küçük bir ilim meclisi ve mebusan tarzı, meclis-i mebusan tarzında parlamento gibi, parlamentoda farklı fikirler konuşulması misali, orada da mesele değişik yönleriyle ele alınıyor. İşte tamimen lil faide suallerini cevaplarımla musafa ettirerek şu kitabı yazdım. ta birbirine muavenette bulunsun. Hem de görmediğim ekrat ve emsaline şu kitap bana bil vekale onlarla konuşarak cevap versin. Yani siz bir seyahat yaptığınızda işte yüzlerce belki binlerce insanla muhatap olursunuz. Ama bölgede milyonlarca insan var ve sizin konuştuğunuz meseleler onları da ilgilendiriyor. Kitap haline geldiği zaman onlar da bundan istifade edecek. Hem de lisanları kalplerine tercümanlık edemeyenlere bedelen sual etsin. Yani herkes soramayabiliyor ama bu kitapta o soruları bulduğunda vay diyor, bu benim de zihnimde bir soruydu. Elhasıl şu kitap tarafımdan cevap, onların canibinden sual etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyaset tabiplerine teşhis-i illete dair hizmet ile muvazzaftır. Siyaset tabipleri, siyasiler, idareciler, mesela nasıl ki doktor hastayı dinliyor, nabzını ölçüyor, bir takım sorular soruyor ve böylece onun rahatsızlığını daha iyi tahlil edebiliyor. Ülkeyi idare edenler de ülkenin her tarafında ne gibi problemler var, bunları bilmeleri gerekir. Böyle bir eser, Doğu ve Güneydoğu'da halkın ne gibi beklentileri var, oradaki insanlar ne istiyor, hangi noktada devletin desteğine ihtiyaçları var gibi bu kitap okunduğunda elbette bu gibi manalar görülecektir. Ey ehli hamiyet, anlayınız. Kürt ve emsali fikren meşrutiyet perver olmuş ve oluyorlar. Yani meşrutiyet fikirleri oralara da gidiyor. Oradaki insanlar da idarede kendilerinde katkısı olsun istiyorlar. Lakin bazı memurin fiilen meşrutiyet perver olması müşkildir. Yani meşrutiyette keyfime göre yaparım, ben yaptım olduğu yok. Kanunda, yönetmelikte ne varsa o uygulanacak. İşte meşrutiyet geldiğinde bazı memurlar yine eski düzen, buranın ağası benim, burası benden sorulur kabilinden, onlar yollarına öyle devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla bunlar fiil itibariyle henüz meşrutiyeti uygulamamış oluyorlar. Halbuki akılları gözlerinde olan avama ders veren fiildir. Bu da güzel bir nokta. Yani avam fiiliyata bakar, icraata bakar, fikirden o kadar da anlamaz. Dolayısıyla meşrutiyet şöyle iyi, böyle iyi demektense o iyiliği, güzelliği göstermek gerekiyor. Bu da memurların uygulamasıyla, güzel uygulamasıyla görülmüş olacak. İmdi, yani şimdi suale ve cevaba başlıyorum. Ve soruyorlar, ey Seyda. Seyda, Seyit kelimesinden türetilmiş olabilir. Doğu, Güneydoğu'da dini eğitim almış. Ve işte medrese eğitimi almış. Artık hoca durumuna gelmiş olanlara Seyda deniliyor. Günümüzde de yaygın olarak kullanılır. Ey Seyda, İstanbul'a gittin. Tabi İstanbul o zaman payitaht, başkent ve devir Osmanlı devri, Osmanlı'nın son zamanı. Bu inkılabı azimi gördün. Yani ikinci meşrutiyet büyük bir inkılap. Padişahın yetkileri sınırlandırılıyor ve parlamento devreye giriyor. Halk temsilcilerini gönderecek, parlamentoda meseleler halledilecek. Mühim işler içine girdin. Bediüzzaman o dönemde aktif. Mesela Selanik'te Hürriyet'e hitap konuşması yapıyor. İttihat Terakki'nin organizesinde o da konuşma yapıyor. Ve Hürriyet'i şeriata uygunluğu cihetiyle o kayıtla alkışladığını ifade ediyor. Bize ne getirdin? El cevap, müjde getirdim. Sual, müjde ne demek? Bazıları bize sizin için fenalık var diyorlar. Yani meşrutiyet işte daha çok böyle dinde lakayt olanlara yarayacak. Onlar iktidara geliyor. İşte padişah halifedir aynı zamanda. Halifenin yetkileri sınırlandırıldı gibi Buralardan ortamı bulandırmaya çalışanlar var ve aleyhte konuşanlar var. El cevap, nurdan zarar gelmez. Gelirse huffaşa gelir. Huffaş yarasa. Yani ışık gayet güzel, faydalı ama yarasa ışıktan rahatsızlık olur. Rahatsızlık duyar. Dolayısıyla böyle bir meşrutiyet hayırlı bir iş ve bir nur tabiri caizse. Ama bazıları bundan rahatsızlık duyacaktır. Yarasa misal olanlar. Evet, nurdan zarar gelmez. Gelirse huffaşa, yarasaya gelir. Murdar şeylere gelir. Yani murdar şeyler ışığa muhatap olduklarında kokuşmaları artar. Size cemi kuvvetimle yalnız Kürdistan'a değil, Kürdistan o zaman Doğu illerinin genel ismi, belki aleme işittirecek tarzda bağırarak müjde veriyorum ki, umum İslam'ın, lasiyama Osmanlıların, özellikle Osmanlıların, mahsus ve hasaten ekradın, saadetinin, fecr-i sadıkının geldiğini hatta başit başında görüyorum. Yani Bediüzzaman istikbale ümitle bakmış. Bu ümidi bu eserine de yansıyor. Yani hem bütün Müslümanlar hem de o zaman devlet olarak Osmanlı. Gerçi Osmanlı kısa zaman sonra yıkıldı. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak küllerinden doğdu. Devam ediyor. Râmen alâ enfi ebu'l-âlâ el-ma'arri. Ebu'l-âlâ ma'arri öyle daha çok nihilist tarzda olayları daha çok kötü yönden değerlendiren, karanlık tablolar çizen birisi. Şiirlerinde bu hakim. Bu noktada Ebu'l-Ala Ma'arri'nin burnunun rağmına, yani o kötü tablolar çiziyor. O noktada alem olmuş. Her ne kadar o gibi kötü tablo çizenler olsa da onların rağmına bu iş böyle olacak. Tabii Ebu'l-Ala Ma'arri o dönemde değil. Çok önceki dönemlerde yaşamış. Ama bu noktada artık dillere destan olmuş onun şiirleri. Faraza şu devletin yarı milleti bahasında verilse idi gene erzan ve zulmetle beraber yansa idi gene ucuz. Erzan o da ucuz anlamında yine. Yani şu milletin yarı milleti bunun pahasında verilse bu yine ucuzdu diyor. Ya Allah bize daha kolay bir şekilde böyle bir şeyi nasip etti. Mesela Fransız ihtilali var. Tarihin dönüm noktalarından birisi. 1789 ve hayli kan akıyor. Osmanlı'da kansız bir şekilde daha böyle bir hür ortama geçiş sağlanıyor. Sual, biz öyle işitmedik. El cevap, şeytanın arkadaşları çoktur. Yani şeytan vesvese verir ya, şeytanın arkadaşları da bu konuda vesvese verirler. Sual, öyleyse zihnimize gelen şüpheleri ve sualleri hallet. El cevap, elbette. Fakat müşteri olmadan, istemeden malımı satmam. Bu da bir metot. Yani mesela bizim gibi ders anlatan kimseler açısından hazır bir kitlemiz var. Öğrenci zaten sınıfta ve orada anlatıyoruz. Ama Bediüzzaman burada, yani siz sorun, buna talip olun, ben de ona göre anlatayım. Aktif bir metodu uygulamış oluyor. Ve bu çok güzel bir metot. Eğitimcilerin bundan istifade etmesi lazım. Sual, ve burada bu sualler, okuyacağım sualler bir nevi kitabın özeti gibi, ana başlıkları gibi toplu halde soruyorlar. İstibdat nedir? Meşrutiyet nedir? Diğeri, Ermeniler ağa oldular, biz sefil kaldık. Yani niye böyle? Başkası, dinimize zarar yok mu? Yani padişahın yetkilerinin sınırlandırılması acaba dine zarar mı verecek? Daha başkası, Jön Türkler şöyledirler, böyledirler. Yani Mason olduklarına dair ifadeler oluyor. Bizi de zarar dide edecekler, zarar verecekler. Bir başkası, diğeri, gayrimüslim nasıl asker olacak? Yani gayrimüslimler, Yahudi, Hristiyan gibi, Ermeni gibi, Rum gibi o günün şartlarında askere alınmıyor. Ama meşrutiyetle beraber Artık onlar da askere alınacaklar. Gayrimüslim bir azınlığın Müslüman bir devlet içinde askerlik yapması ne kadar uygun? Zihinlerinde soru işaretleri var. El cevap, yahu şu gürültülü, karma karışık, sizin gibi intizamsız suallerinize nasıl cevap vereceğim? Yani toplamda hepsini sordunuz. Sual, kaide-i suali sen göster. Yani nasıl soralım? Bunu bize öğret. El cevap, meşrutiyet kanunu ile sual ediniz. Yani içinizden bir iki zeki adama intihap ediniz. Onlar sizin sözcünüz olsun. Ta size vekil olarak müşteri olup sual etsin, siz de dinleyiniz. Bu fiilen aynı zamanda bir meşrutiyet dersi de vermek gibi oluyor. Nasıl ki siz böyle hepiniz böyle gürültülü bir şekilde soru sorduğunuzda iş karışıyor. Ama içinizden işi bilenler bir iki zeki kişi, onlar hepiniz adına sormuş olsalar daha düzgün olacak. Dolayısıyla meşrutiyetin kanunu ile sual ediniz. Ve devamında artık istibdat nedir, meşrutiyet nedir, oraya geliniyor. Onu ayrıca müstakillen ele alacağız inşallah.